Kitabın adı Kanban, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 2. ayrım, sayfa 7. 1. Kadın onu fark etmeden McClap onu gördü. The Following Sea'nin güvertesindeki kadını gördüğünde, zenginlerin teknelerinin önünde geçmiş ana iskelede ilerliyordu. Cumartesi sabahıydı, saat 10.30'tu ve baharın da etkisiyle birçok insan San Pedro limanındaydı. McClap, her sabah yaptığı gibi Cabrillo Marinası'nın etrafındaki sabah yürüyüşünü bitirmek üzereydi. Genelde yürüyüşün bu kısmında hızlanırdı ama teknesine yaklaştıkça yavaşladı. Huzursuz oldu, teknesinde davetsiz bir misafir vardı. Yaklaştıkça huysuzluğunu unuttu, davetsiz gelen bu kadının kim olduğu ve ne istediği merakı ağır bastı. Kadın denize açılmak için giyinmemişti. Üstünde oldukça kısa, rahat, yazlık bir elbise vardı. Rüzgar eteklerini uçurmasın diye bir eli hep eteğindeydi. McClap kadının ayaklarını göremiyordu fakat güneş yanığı bacaklarının kaslarından ayağında bot olmadığını tahmin etti. Topuklu ayakkabı giymişti. McClap ilk bakışta kadının sırf birilerini etkilemek için giyindiğini düşündü. McClap ise kimseyi umursamadan giyinmişti. Üzerinde oldukça eski kotu ve birkaç yaz önceki Catalina Gold Cup turnuvasından kalma tişörtü vardı. Giysileri balık kanı, kendi kanı, poliüretan ve yağ lekeleriyle doluydu. Bunlar iş ve balık giysileriydi. Hafta sonunu teknede çalışmaya ayırdığı için giysileri de ona göreydi. Tekneye yaklaşıp kadını yakından görünce kendi görüntüsünden rahatsız oldu. Kulaklığını çıkarttı. Howling Wolf, Uluyan Kurt adlı grubun söylediği I ain't Sport Station, ben batıl inançlı değilim şarkısını dinlemeyi sonraya bıraktı. Tekneye çıkmadan önce buyurun ne istemiştiniz diye seslendi. Sesi teknenin salonunun sürgülü kapısı önünde bekleyen kadını ürküttü. McClap kadının önceden kapıyı çaldığını ve kapının açılmasını beklediğini anladı. Terrell McCarep'i arıyorum. 30'larında McCarep'ten neredeyse 10 yaş küçük, oldukça çekici bir kadındı. Yüzü bir yerden aşinaydı fakat McCarep çıkartamadı. Bunu daha önce görmüştüm duygusu. Tanıdığını zannetti ama bulamadı, yanıldığını anladı, tanımıyordu. Yüzleri unutmazdı. Bu yüzde unutulamayacak kadar güzeldi. Kadın adını yanlış telaffuz etmişti, üstelik sadece gazetelerde geçen resmi adını söylemişti. O anda anlamaya başladı. Kadını buraya getiren şeyi biliyordu. Yanlış yere gelmiş kayıp bir ruhtu bu da. McClap diye düzeltti. Terry McClap. Özür dilerim. Ben içeride olduğunuzu sanmıştım. Tekneye çıkıp kapıyı çalmam doğru muydu bilemiyorum. Boş verin, yaptınız bile. Kadın bu azarlamayı duymazdan geldi ve devam etti. Sanki nasıl davranacağının, ne söyleyeceğinin provasını daha önceden yapmıştı. Sizinle konuşmam gerekiyor. Bakın, şu anda biraz meşgulüm. Teknenin altındaki açık kapağı ve güvertede sağa sola dağılmış tamir aletlerini gösterdi. Neredeyse bir saattir bu tekneyi arıyorum. Bakın, fazla vaktinizi almayacağım. Adım Graciel Rivers ve bir şey öğrenmek. McClap kadının sözünü keserek, bakın Bayan Rivers dedi. Ben gerçekten, gazetede benimle ilgili bir haber okudunuz değil mi? Kadın başıyla onayladı. Hikayenize başlamadan önce buraya ilk gelen olmadığınızı söylemeliyim. Size de aynı şeyleri anlatacağım. İş aramıyorum. Eğer beni kiralamak istiyorsanız üzgünüm ama hayır. Kadın hiçbir şey söylemedi ve McClap o anda ona da tıpkı diğerlerine duyduğu gibi bir yakınlık hissetti. Bakın, önerebileceğim birkaç özel dedektif var. İyi çalışan ve sizi soymayacak olan dedektifler. Küpeşteye ilerledi. Yürüyüşe çıkarken almayı unuttuğu güneş gözlüklerini eline aldı ve konuşmayı bitirdiğini belirten bir hareketle taktı. Kadın anlamış görünmüyordu. Haberde oldukça iyi olduğunuz yazıyordu. Bir de kaçak oynayanlardan nefret ettiğiniz. Elleri cebinde, omuzlarını silkti. Şunu unutmayın, asla tek başıma değildim. Ortaklarım vardı, koca bir ekip arkamdaydı. Tek başıma sağa sola koşturmak çok farklı. Sanırım istesem de size yardım edemem. Kadın başını sallayınca nihayet anladı diye düşündü. Artık bütün hafta sonunu teknenin motorundaki sorunla uğraşarak geçirebilirdi. Ama yanılıyordu. Bana yardım edebileceğinizi düşünmüştüm. Belki kendinize de. Paraya ihtiyacım yok, idare ediyorum. Paradan söz eden kim? Cevap vermeden önce bir an kadına baktı. Nasıl yani? Ama yine de yardım edemem. Çalışma belgem yok. O olmadan özel dedektiflik yapamam, yasal değil. Gazetedeki haberi okuduysanız başıma gelenleri biliyorsunuz. Ehliyetim bile yok. Otoparkı işaret etti. Oradaki Noel hediyesi gibi duran paketten bir şeyi görüyor musunuz? O benim arabam. Sağlık raporum onaylanana kadar araba bile kullanamam. Nasıl özel dedektif olurum ki? Otobüse binen türden mi? Kadın bunu duymazdan geldi, kararlı bir bakışla adama bakmaya devam etti. Adam onu tekneden nasıl atacağını bilemiyordu. Gidip sizin için şu isimleri bulayım. Kadının yanından geçip kapıyı açtı. İçeri girdi, gözlerden uzak olmak için kapıyı kapattı. Telefon defterini aramak için çekmeceyi açtı. O kadar uzun zamandır ihtiyacı olmamıştı ki defterin nerede olduğunu bilemiyordu. Defteri ararken koyulaştırılmış camların ardından küpeşteye dayanmış kadını izlemeye başladı. Nereden tanıdığını hatırlamaya çalıştı. Çok çarpıcı bir kadındı. Hüzünlü ve gizemli badem gözleri vardı. Böyle bir kadını asla unutmazdı. Çıkartamadı. İçgüdüsel olarak ellerinde bir yüzük var mı diye baktı, göremedi. Evet, ayakkabıları doğru tahmin etmişti. Ayaklarında topuklu yazlık ayakkabılar vardı. Acaba hep böyle güzel ve bakımlı mıydı, yoksa sadece bu iş için mi böyle özen hazırlanmıştı? Telefon defterini buldu, Jack Devil ve Tom Kimball'ın isimlerini ve telefon numaralarını not etti. Beklemekte olan kadına götürdü. Burada iki isim var. Level, Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan emekli. Kimball, FBI'den, Federal Araştırma Bürosu'ndan. Birini seç ve ara. Benim gönderdiğimi söyle. İkisini de tanırım, yardımcı olurlar. Kadın isimleri almadı. Cüzdanından bir fotoğraf çıkarıp adama uzattı. McCrep fotoğrafı aldıktan sonra hata yaptığını anladı. Bir doğum gününde çekilmiş mutlu bir kadınla bir çocuğun fotoğrafıydı. Pastada 7 mum vardı. Önce Gracie Rivers'ın eski bir fotoğrafı olduğunu düşündü. Fakat resimdeki kadın daha yuvarlak yüzü ve daha ince dudaklıydı. Onun kadar da güzel değildi. İki kadının da birbirine benzeyen kahverengi gözleri vardı fakat resimdeki kadının bakışları karşısındaki kadın kadar etkileyici değildi. Kız kardeşiniz galiba. Evet, bu da oğlu. Hangisi? Hangisini? Hangisi öldü? Bu soru onun ikinci hatasıydı. Çenesini tutmalı, kadını öteki dedektiflere göndermeli, bu işten böylece sıyrılmalıydı. Kız kardeşim Gloria Torres. Biz ona Gloria derdik. Bu da oğlu Raymond. McCrep başını salladı, fotoğrafı uzattı ama kadın almadı. Kadının olayın devamını sorması için can attığını biliyordu ama kendini frenledi. Bakın, bu işe yaramayacak. Aklınızdan geçeni biliyorum ama boşuna. Hiç duygulanmadınız mı? McCrep ne diyeceğini bilemedi, boğazına bir şeyler takıldı. Evet, duygulandım. Gazetedeki haberi okudunuz, başıma gelen biliyorsunuz. Zaten bundan önce de başımı derde sokar hep duygulanmam oldu. Öfkesini bastırdı. Kadının zaten yıkılmış olduğunu biliyordu. Sevdiği insanlar bir anda ortadan kaybolmuştu. Tutuklama yok, mahkumiyet yok, hapse atma yok. Hayatları bir anda altüst olmuştu. Gracie Rivers da kaybedenlerdendi. Yoksa yolları kesişmezdi. Kadına kendi sıkıntılarını da yansıtmaya hakkı yoktu. Bakın, üzgünüm, bunu yapamam. Kadını uğurlamak amacıyla elini omzuna koydu. Teni sıcaktı, fotoğrafı geri vermek istedi ama kadın almadı. Lütfen, tekrar bakın. Son bir kez. Sonra sizi rahat bırakacağım. Hiçbir şey hissetmiyor musunuz? Başını salladı ve umursamaz bir hareket yaptı. FBI ajanıydım. Psikolog değil. Ama gözü fotoğrafa takılmıştı. Kadın ve oğlu mutlu görünüyorlardı. Bu bir kutlamaydı, ortada 7 mum vardı. McLeap çocukluğunu, 7. doğum gününü ve ailesiyle birlikte olduğu mutlu günleri hatırladı. Uzun sürmedi. Gözleri çocuğa takılmıştı. Annesiz ne yapacağını merak ediyordu. Üzgünüm Bayan Rivers, gerçekten ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunu istiyor musunuz? Bende 2 tane var. Belki birini saklamak istersiniz diye düşünmüştüm. İlk defa kendisini de içine çekmek üzere olan duygusal girdabı hissetti. Orada fark edemediği bir şeyler dönüyordu. Gracian Rivers'a iyice baktı ve o soruyu sorarsa girdabın tam merkezine düşeceğini fark etti. Kendini tutamadı. Size yardım edemeyeceksem niye fotoğrafı saklamak isteyeyim ki? Kadın hüzünle gülümsedi. Çünkü o sizi hayata döndüren kadın. Arada bir onun kim olduğunu, neye benzediğini hatırlamak isteyebilirsiniz. McLeap'in gözleri Gracie Rivers'a kilitlendi. Aslında ona bakmıyordu. Kadının ne demek istediğini kavramaya çalışıyor, hafızasını tarıyordu. Neden söz ediyorsunuz siz? Tek sorabildiği bu oldu. Konuşmanın tüm kontrolünü kaybetmiş, ipleri kadının eline vermişti. Artık gidebin tam ortasındaydı. Kadın elini uzattı ama fotoğrafı almak için değil. Avucunu gömleğin üstünden adamın göğsündeki yara üzerinde boylu boyunca gezdirdi. McLeap buna izin verdi, donup kalmıştı. Kalbiniz dedi, benim kız kardeşimin kalbi, sizin hayatınızı kurtaran oydu. İkinci bölüm. Gözünün ucuyla sadece ekranı görebiliyordu. Ekran gümüş ve siyah renkliydi. Görüntü karlıydı, kalbi titreşen bir hayalet gibi görünüyordu. Neredeyse ulaştık dedi bir ses. Bonnie Fox sağ kulağının dibindeydi. Her zamanki gibi sakin, rahatlatıcı ve profesyonel. Hemen sonra X ışını sayesinde ekranda atar damarının etrafında kalbin içine giden, yılan gibi kıvrılan aygıtı gördü. Gözlerini kapattı. Hissetmeyeceği söylenen ve hep hissettiği çekinmelerden nefret ediyordu. Tamam, bunu hissetmemelisin. Tamam, konuşma. İşte yine olmuştu. Balık tutarken oltanın ucundan yem çalmaya çalışan balığın oltayı hafifçe çekmesi gibi. Gözlerini açtı, incecik bir misina gibi dursa da hala kalbin içinde olan aygıtı gördü. Tamam, hallettik dedi kadın. Şimdi çıkıyor, geçmiş olsun Terry. Doktorun omzuna dokunduğunu hissetti ama başını çeviremedi. Aygıt çıkarıldı. Doktor aygıtı çıkardığı noktadaki yaraya pansuman yaptı. Kafasını sabit tutan kelepçe gevşetildiğinde tutulmuş kaslarını oynatmaya çalıştı. O anda Doktor Bonnie Fox'un gülümseyen yüzünü gördü. Nasıl hissediyorsun? Bittiğine göre şikayet edemem. Seni birazdan göreceğim. Önce kan tahlillerin sonucunu ve gönderdiğimiz doku örneklerini incelemem gerekiyor. Seninle konuşmak istiyorum. Tamam ama birazdan. Birkaç dakika sonra iki hemşire geldi, McLeap'i sedyeye yatırıp asansöre götürdüler. Kendisine yatalakmış gibi davranılmasından nefret ediyordu. Yürüyebilirdi ama bu kurallara aykırıydı. Kalp biyopsisinden sonra hasta yatar durumda tutulmalıydı. Hastanelerde hep kurallar vardır ya, sanki cedel sınai en sıkı olanlarıydı. 6. kattaki kardiyoloji bölümüne götürüldü. Sedye ile oraya taşınırken yeni kalplerine kavuşmuş olan şanslılar ve hala beklemekte olanların bulunduğu odaların önünden geçti. Bir odanın önünden geçerken içeride solunum cihazına bağlı küçük bir oğlan gördü. Yatağın yanında çocuğa bakan ama onu görmeyen takım elbiseli bir adam oturuyordu. McLeap bu hikayenin sonunu biliyordu. Çocuk hızlı kaçınılmaz sona yaklaşıyordu. Solunum cihazı onu fazla götürmezdi. Babası olduğunu sandığı adam oğlunun tabutuna da böyle bakacaktı. Nihayet odasına ulaşmışlardı. Sedyeden yatağına taşındı ve yalnız bırakıldı. Beklemeye hazırdı. Önceki deneyimlerinden biliyordu. Doktor Fox'un gelmesi, tahlillerin yapılması, sonuçların alınması ile birlikte 6 saati bulabilirdi. Hazırlıklı gelmişti. Bir zamanlar iş gereği bilgisayar ve bir sürü dosya taşıdı. Eski deri çantası artık biyopsi günleri için sakladığı dergilerle doluydu. 2,5 saat sonra Bonnie Fox kapıda göründü. Macklep okumakta olduğu Tekne Restorasyonu adlı dergi elinden bıraktı. Hey, çok çabuk oldu. Aslında yavaştı. Nasılsın? Birkaç saattir boynuma birileri basıyormuş gibiyim. Laboratuvara gittin mi? Evet. Sonuçlar nasıl? Fena görünmüyor. Vücutta reddetme yok. Her şey normal görünüyor. Hoşuma gitti. Bir hafta içinde prednisonu azaltabiliriz. Raporları masaya yayıp bir daha kontrol etti. McClebb'in her sabah ve akşam aldı. Dozları özenle ayarlanan ilaçları inceliyordu. En son saydığında sabah 18, akşam 16 ilaç alıyordu. Teknedeki ilaç dolabı bütün ilaçlarına yetmiyordu tabii ki. Teknesinin ön tarafında başka bir dolabı da bu amaçla kullanılmak zorunda kalmıştı. İyi dedi, günde 3 defa tıraş olmaktan bıktım. Fox raporları kaldırdı, yatağın önündeki dosyayı aldı. Her seferinde cevaplanması gereken sorulara ve cevaplarına göz attı. Ateş yok mu? Hayır. Ya ishal? O da yok. Ateş ve ishalin sürekli sorulmasından, bunların organ reddinin 2 temel işareti olduğunu biliyordu. Günde 2 defa ateşini ölçüyor, tansiyonunu ve nabız atışlarını kontrol ediyordu. En önemli göstergeler normal görünüyor. Öne doğru eğilir misin? Doktor dosyayı bıraktı. Stetoskopu nefesiyle ısıttı, McClebb'in kalbini ve vücudundaki 3 ayrı noktayı dinledi. 2 parmağını şah damarına dayayıp saatine bakarak kendi yöntemiyle nabzını ölçtü. Bunu yaparken çok yaklaşmıştı. McClebb'in yaşlı kadınlara yakıştırdığı portakal çiçeği kokan bir parfümü vardı. Bonnie Fox yaşlı değildi aslında. Doktor saatine bakarken McClebb de ona baktı. Bunu niye yapmak zorunda olduğumuzu hiç merak etmiyor musun? Konuşma. Sessizce adamın nabzını ve tansiyonunu ölçtü. Bitirince iyi dedi. İyi dedi McClebb. Niye yapmak zorunda olmamız demiştin? Yarım kalmış veya unutulmuş bir sohbeti devam ettirmek tam onun tarzıydı. McClebb'in söylediği şeyleri nadiren unuturdu. Bonnie Fox, McClebb'in yaşlarında, ufak tefek, saçları vaktinden önce ağarmış bir kadındı. Laboratuvar önlüğü üstüne tam oturmuyordu çünkü ondan daha uzun birisi için dikemişti. Göğüs cebinin üzerinde cerrah olduğunu gösteren bir işleme vardı. Buluşmalarında hep ciddiydi. McClebb'in son dönemde tanışmak zorunda kaldığı, pek çok doktorda bulamadığı bir güven ve özen vardı onda. Bu yüzden onu doktor olarak seçmişti. Ondan hoşlanıyor ve ona güveniyordu. En derinde bir yerlerde, hayatını bu kadının ellerine teslim edeceği için az da olsa bir tereddüt geçirmişti. Ama bu tereddüt, kadını gördüğünde yerini suçluluğa bırakıyordu. Organ nakli yapılacağı gün, anesteziden önce gördüğü en son şey onun gülümseyen yüzü olmuştu. Artık en ufak bir şüphesi bile yoktu. Ve dünyaya yeni bir kalple merhaba dediğinde de onu bu güler yüz karşılamıştı. McClebb nakilden beri geçen 8 haftada tedavisinde ters giden hiçbir şey olmadığını fark etti, kendine daha da inandı. Muayenehaneye ilk gelişinden beri tam 3 yıl geçmişti ve zaman içinde aralarında profesyonellikten öte bir bağ oluşmuştu. Artık iki iyi arkadaştılar ya da McClebb'in inanmak istediği buydu. 5-6 defa yemeğe çıkmışlar, genetik klonlamadan O.J. Simpson davasına kadar bir sürü konuda sohbet etmişlerdi. Hatta ilk karar çıktığında kadının hukuk sistemine sarsılmaz inancının yaşanan ırkçılığı görmesini engellediğini fark eden McClebb $100 bile kazanmıştı. Kadın 2. defa iddiaya yanaşmadı. 2. ayrımın sonu, sayfa 16, devamı 3. ayrımda.